Kitabın adı Gökleri Süsleyen Kartal. Yazarı Wilbur Smith. 19. ayrım. David tüm yakıt tanklarını, şalter ve düğmeleri kapayıp son kontrolleri yaptı ve zorunlu inişe hazırlandı. Önünde kahverengi toprakla örtülü geniş bir tarla vardı. Tarlanın boyu da oldukça uzundu ve zorunlu inişe uygun görünüyordu. Şansını burada deneyebileceğini anladı. Miraj'ın sürati gittikçe düşüyordu. Sürat saatine baktığında önce 200 mil, daha sonra 190, 180 gördü ve sonunda hızı perdevites sürati olan 150'ye düştü. David o anda önündeki tarlada sunama kanalları bulunduğunu gördü ve ne yapacağını şaşırdı. Kanalların genişliği yaklaşık 6 metre, derinlikleri de 3 metre kadardı. Ve bu büyüklükte bir kanal bir Centurion tankı için bile engel oluştururdu. Uçağı o kanallara varmadan durdurabildiği takdirde hiçbir şey olmadan kurtulabilecekti. Artık yapabileceği hiçbir şey yoktu. Lövyeyi biraz daha çekti ve Miraj'ı tarlanın toprakları üzerine oturttu. İnişi oldukça yumuşak ve rahat olmuştu. Bu inişi görse Barney bile benimle gurur duyardı diye düşündü. Tarla oldukça engebeliydi. Ancak Miraj mükemmel iniş takımları ile tekerlekleri bazen gömülüp bazen zıplayarak büyük bir hızla yol alıyordu. David kokpitin içinde arazinin tümsekleri nedeniyle sarsılıp duruyor ve lövyeye yapışmış uçağın durmasını bekliyordu. Sürat bir süre sonra saatte 90 mile düştü ama o sırada ilk sulama kanalına da varmıştı. İniş takımlarının ucunda bulunan tekerleklerin kanala girmesiyle birlikte uçak birden önce dikildi, sonra tırpanla biçilmiş gibi kanalın karşı tarafına vurdu ve tekrar tarlaya savruldu. Kanatlar kırılmış, uçağın gövdesi ise bir süre sürüklendikten sonra tarlanın yumuşak toprağı üzerinde karaya oturmuş bir balinanın gövdesi gibi kala kalmıştı. Kokpit yukarıdaydı ve David de onun içinde hala emniyet kemeriyle bağlanmış olarak oturuyordu. Sol tarafı tamamen uyuşmuş gibiydi, hiçbir şey hissetmiyordu. Kilitli olan kemer vücudunun her yerini zedelemişti. Uzunca bir süre hiçbir şey yapmadan ve düşünemeden öylecene oturdu. Sonra burnuna tanklardan sızan jet yakıtının kokusu geldi. Tüm pilotların belirli durumlarda hissettikleri korkuyu o da o anda duydu. Yangın korkusuydu bu. Sağlam olan sağ eli ile kanopi mandalını yakaladı ve çekti. Ancak kanopi sıkışmıştı ve onunla 10 saniye kadar uğraştı. Gözü mandalın altındaki çelik kanopi çekicine gitti. Bu alet bu tür tehlikeli durumları için takılmıştı oraya. Çekici yerinden çıkardı ve arkasına yaslanıp kanopinin perspekten yapılmış kubbesine vurmaya başladı. Yakıt kokusu şimdi kokpiti iyice doldurmuştu ve burnunu adeta yakıyordu. Sol kolu ve eli tamamen devre dışıydı. Onu hiç kullanamıyordu. Emniyet kemeri hareketlerini engelliyordu. Bir an için durdu ve kanopiyi rahatça kırabilmek için kemeri gevşetti. Sonra çekiçle tekrar kanopiye vurmaya başladı. Kısa sürede el geçecek kadar bir delik açabilmişti. Fakat bu deliği genişletmeye çalışırken gövdenin bilinmeyen bir yerinden kırılmış bir yakıt borusundan fışkıran jet yakıtı kanopinin üzerine yağdı. Ve bir kısmı da delikten içeriye girip David'in yüzüne ve uçuş giysisinin ön kısmına geldi. Yakıt gözlerini yakıyordu ve David ilk kez olarak ölümün gölgesini üzerinde hissetti. Dudaklarından fısıltı halinde "Beni duy ey İsrail" sözcükleri döküldü. "Ey Allah'ım kurtar beni, sen teksin ve büyüksün." Sonra sesi yükseldi ve duasını ederken perspeke vurmaya da devam ediyordu. Eldivenli eliyle plastiğe benzer kanopi kubbesinin bir kısmını küçük parçalar halinde kırmayı başarmıştı. Ancak bunu yaparken eldiveni boydan boya parçalanmış ve parmakları kesilmişti. Her şeye karşın duasını da sürdürüyordu. Kanopide yeteri kadar delik açılmıştı. Kemeri çözüp kokpitin ön tarafına tutunarak kendini koltuktan kurtarmak ve doğrulmak istedi. Ama maskesine takılı oksijen hortumu ile kaska bağlı telsiz kablosu onu engelliyordu. Sol eliyle onlara erişebilmesi de mümkün değildi. Çaresiz sol koluna bakınca elinden aşağı doğru bir kan şeridinin süzüldüğünü gördü. Şimdi pek acı duymuyordu ama kolu dirseğinden aşağı doğru adeta komik bir biçimde kıvrılmış, garip bir şekil almıştı. "Allah'ım, sana inanıyor, sana sığınıyorum." diyerek duasını sürdürdü. Sağ eli ile kaskının çene bağını kopardı ve onu kokpitin içinde ayaklarının dibine bıraktı. Autojet yakıtı saçlarının bir kısmını da ıslatmış, kulaklarının arkasından ensesine inmişti. Bir an için cehennemin ateşini düşünmekten kendini alamadı ve korku ile titredi. Tek elini kullanarak büyük acı içinde kendini yukarı doğru çekti. Ve kanopinin deliğinden dışarıya süzüldü. Ölüm korkusunu üzerinden atamamıştı ve bir yandan da duasını mırıldanıyordu. Büyük Allah'ım, sen beni ateşlerden koru, sana sığındım. Tüm gücünü sağ koluna verip kendini çekti. Kokpitten çıktı ve kanat gövde birleşimi olan çıkıntıya basıp kendini yere attı. Yüzü koyun toprağın üzerine düşmüştü ve orada bir süre hiç kımıldamadan yattı. Çok yorgundu ve içindeki ölüm korkusundan da henüz kurtulamamıştı. Birden uzaktan bir takım sesler duydu ve başını topraktan kaldırıp baktığında yakındaki bir meyve bahçesinde çalışan kadınların koşarak kendisine doğru geldiklerini gördü. Kadınlar çığlık çığlığa bağırıyorlardı ve sözcükler İbranice'ydi. Artık kurtulduğuna inanıyordu. Sırtını Miraj'ın gövdesine ve sağ elini de yere dayayıp kalktı ve onlara doğru bağırdı. ''Yaklaşmayın, geriye çekilin, tehlike var.'' Ancak sesi öylesine boğuk ve az çıkmıştı ki onu belki de duymadılar ve koşmaya devam ettiler. Üzerlerinde kuru, kahverengi toprak arazide göze hoş görünen giysiler ve önlükler vardı. Onların durmadıklarını görünce sendeleyerek uçaktan uzaklaşmaya çalıştı. G, uçuş elbisesinin kenarından sarkan basınç hortumu yürümesini güçleştiriyordu ve çevrede buharlaşmakta olan yakıtın kokusu duyuluyordu. Saçında ve yüzündeki yakıt damlalarının soğukluğunu hissediyordu. Miraj'ın gövdesi içinde bir yakıt birikimi, gövde metalinin sürtülmesiyle adeta kor haline gelmiş kompresörün bir parçasıyla temas halindeydi ve iyice ısınmıştı. Çabuk buharlaşmayan bir yakıt olduğundan hemen parlamamıştı. Ancak elektrik sisteminden çıkacak küçücük bir kıvılcım onu infilak ettirebilirdi. Nitekim birkaç saniye içinde patlama oldu. Korkunç bir patlama duyuldu ve Miraj aniden parlak alevlerin ve simsiyah bir dumanın ortasında gözden kayboldu. Kanat ve gövdenin parçaları tüm çevreye dağılmıştı. David kendisini yutmak isteyen alevlerden kaçabilmek için kendini tüm gücünü bacaklarına verip sendeleyerek ileriye doğru attı. Koşarken nefesini tutuyordu çünkü nefes aldığı takdirde çevresindeki alevlerin ciğerlerini yakacağından emindi. Gözlerini kapamış önünü görmeden koşuyordu. Gövdesi, kolları ve ayakları yanmaz bir maddeden yapılmış olan uçuş elbisesi, botlar ve eldivenler tarafından korunuyordu. Fakat başı açıktı ve ayrıca da yakıta bulanmış bulunuyordu. Birden başının yanmakta olduğunu anladı. Saçları, kaşları ve kirpikleri birkaç saniye içinde kavrulmuş, başının derisi meydana çıkmıştı. Alevler bir anda yakıta bulanmış olan bu insan başını sardı. Kulakları, burnu, dudakları hemen yandı. Dişleri meydana çıktı. Göz kapakları da alevlere dayanamamış ve eriyivermişlerdi. Yanaklarındaki etler birkaç saniye dayanabildi ve sonra yüzünün o kısmı da kömürleşti. David önce hiç acı hissetmedi. Alevler içinde koşmasını sürdürüyordu. Sonra birden tüm varlığının korkunç bir acının kucağına düştüğünü gördü. Bu dayanılacak bir acı değildi. Bu acıyı sözcüklerle başka birine anlatmanın olanağı asla olamazdı. Ama buna rağmen bağırmamalıydı. Kulaklarında korkunç uğultular vardı ve vücudu cehennem ateşi içinde yanıp yavaş yavaş kül oluyordu. Ama ona şimdi insanüstü bir güç gelmişti ve peşinden gelen alevlerden kaçabilmek için hala koşup duruyordu. Bu alevlerin vücudunun içine girmesine izin vermeyecekti. Henüz ölmek istemiyordu ve her şeye rağmen yaşayacaktı. Kadınlar korkunç patlamanın ve alevlerle siyah dumanların her tarafı sardığını ve pilotu da yakmaya başladığını görüp korku içinde birden durdular. Ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Önlerinde geçilmesi olanaksız bir alev ve duman duvarı vardı ve onların ilerlemesini engelliyordu. Pilota koşup ona yardım etmek istiyor ancak yaklaşamıyorlardı. Korkulu gözlerle olayı sadece izlemek zorundaydılar. Ellerinden hiçbir şey gelmiyordu. Pilot bir an için simsiyah dumanların arasında kaybolmuş, sonra rüzgarın dumanı dağıtmasıyla tüm vücudu ve başı alevler içinde olan canlı bir meşale gibi gözlerinin önünde koşmaya başlamıştı. David, alevler içinde sol kolu aşağıya sarkmış, sallanarak, ayaklarını sürüyerek onlara doğru yaklaşmaya çalışıyordu. Kadınlar şoke olmuş, donmuş kalmışlardı ve korkulu gözlerle ona bakmaktan başka bir şey yapamıyorlardı. Sonra içlerinden biri güneş yanığı tenli, güçlü kuvvetli bir genç kız bir çığlık attı ve ona doğru koşmaya başladı. Genç kız David'e doğru koşarken yün eteğini çekip çıkarmış ve güçlü esmer bacaklarını açıkta bırakmıştı. David'in üzerine atıldı ve elindeki eteği onun yanmakta olan başına atarak örttü. Diğerleri de onu görünce koşarak gelmiş ve ellerinde ne varsa David'in üzerine atıp onu sarmış olan alevleri söndürmüşlerdi. David bitkin bir halde kendisini yere bıraktı ve hareketsiz kaldı. Artık bitmişti ve hiçbir şey yapamazdı. Ama acıları artık tahammül edemiyordu. Yere yuvarlanır yuvarlanmaz dudakları yanmış olan ağzını açtı ve haykırmaya başladı. Kadınlar hiç kuşkusuz bu bağırışları ömürlerinin sonuna kadar unutamayacaklardı. Bağırırken gözleri açıktı. Ancak kaşları, kirpikleri ve göz kapaklarının büyük bir bölümü yanmıştı. Yanmanın etkisiyle deri altından çıkmış olan kan damarları patlamış, yüzü kan içinde kalmıştı. Yanmış olan burnunun yerinde şimdi sadece iki delik vardı ve bunlardan da kan sızıyordu. Vücudu dayanılmaz yanık acıların etkisiyle kıvranıp, kadınlar çırpınışlarını kontrol altına almak için onu güçlükle tutabiliyorlardı. David sanki yanan yüzünü parçalamak ister gibi elini yüzüne götürmek istedi ama kadınlar buna izin vermediler ve elini sıkıca tuttular. Kibbutz'un doktoru gelip üzerindeki basınç elbisesinin kolunu keserek açtı ve David'in koluna hemen bir morfin iğnesi yaptı. David morfinin etkisini duyup uyuşuncaya kadar bağırmasını sürdürdü. Brick radar ekranındaki son uçak simgesinin de kaybolduğunu görünce başını çevirip baktı ve genç radar subayının temas kesildi dediğini duydu. Harekat kontrol merkezine garip bir sessizlik hakim olmuştu. Hepsi sessizce ona bakıyorlardı. Brick ekranın önünde ses çıkarmadan öylece ne duruyordu. Ellerini yumruk yapmış, yana sarkıtmıştı. Yüzü tamamen ifadesizdi. Ancak gözlerine dikkatle bakan bir kişi bu gözlerdeki korkunç öfkeyi rahatça görebilirdi. David'in telsizde "Neden yaptın bunu Joe? Hayır, hayır, yapmamalıydın bunu." diye inlediğini hepsi duymuşlardı. Çünkü konuşma ve haberleşme kanalı hoparlöre de bağlıydı. Ve harekat merkezinde çalışanların hepsi konuşmaları duyabiliyorlardı. Her ikisini de kaybetmişlerdi ve Brick bu görev uçuşunun bu şekilde sona ermesi karşısında şoktaydı. Pilotlarının kontrolünü kaybettiği anda felaketin yaklaştığını hissetmişti ve şimdi oğlu ölmüştü. Haykırarak, bağırarak ağlamak istiyor, olanlara lanet ediyordu. Birkaç saniye gözlerini kapattı, dişlerini kıracak gibi sıktı ve sonra kendini kontrol altına aldı. Bir an düşündü. Uluslararası bir krizin doğacağını iyi biliyordu. Çevresine bakındı ve genel alarma geçiyoruz dedi. Tüm filolara kırmızı alarm verin. Uçtukları bölgede hava kaplaması istiyorum. Belki de paraşütle atlamışlardır. Hemen iki fantom kaldırın ve onları korumaya alın. Bir helikopter de hava indirme timi ve sağlık ekibiyle olay yerine gitsin. Belki kurtarabiliriz onları. Harekat merkezi birden karıştı ve herkes gerekenleri yapmak için harekete geçti. Brick adamlarının çalıştığını görünce bana başbakanı bulun emrini verdi. Olanları başbakana anlatmak için epey zorlanacağını biliyordu ve bir ara David'e küfür etmekten de kendini alamadı. Hava kuvvetleri doktoru David'in yanlış başına baktı ve başını iki yana sallayıp sessizce küfür etti. Bu adamı kurtarabilirsek kendimizi şanslı sayacağız diye mırıldandı. David'in başını vazelinle sarıp fazla sıkmadan bağlamışlar ve sonra da bir battaniyeye sarılıp sedyeye uzatılmış vücudunu yavaşça kaldırıp ileride bekleyen Bell 205 helikopterine götürmüşlerdi. Helikopter Hadassah Hastanesi'nin helikopter meydanına indiğinde acil durum sağlık ekibi hazır bekliyordu. Miraj'ın sulama kanalına çakılmasından 1 saat 53 dakika sonra David steril bölümden geçirilmiş ve hastanenin 3. katındaki yanık kliniğine yatırılmıştı. Burada herkes maske ve uzun, steril yeşil renkli önlükler giyiyordu. Çevre tamamen sessizdi ve bu bölümün dışarısı ile ilgisi tamamen kesilmişti. David, morfinin etkisiyle kendinden geçmişti ve üzerinde çalışan maskeli ve yeşil giysili doktor ve hemşirelerin fısıltı halindeki konuşmalarını hiç duymuyordu. Her tarafı 3. derece yanmış. Şu anda yanıklara hiç dokunmayın hemşire, temizlemeyi sonra yapacağız. Epigard püskürtmesi yapacağım ve enfeksiyona karşı 4 saat bir adaleden tetrasiklin vereceğiz. Ona 2 haftadan önce dokunamayız. Baş üstüne doktor. Hemşire, ayrıca 6 saatte bir de 15 miligram morfin verelim. Onun korkunç acı çekeceğinden eminim. Yanık acılarını sözcüklerle ifade etmek olanaksızdı. Bitmez tükenmez bir acı ağrı okyanusunda yüzüyordu David. Öyle anlar oluyordu ki bu korkunç acıların etkisiyle aklını kaçırmaktan korkuyordu. Fakat verilen morfinin etkisini hissettiği zamanlar biraz rahatlıyor ve bu işkencenin ne zaman sona ereceğini düşünebiliyordu. Morfinin incecik iğnesini derisinde hissetmekten zevk alıyor, etkisiyle bulutların üzerinde uçmaya başlıyor ve tüm ağrılarının kesildiğini görüyordu. Böyle zamanlarda çırpınıp yerinden kalkmak istiyor, bağırarak ağlamaya başlıyordu. Bir gün yine morfinin etkisiyle kendinden geçmek üzereyken doktorun "Bunu pek beğenmedim hemşire, kültür yaptık mı?" diye sorduğunu güçlükle duydu. "Evet doktor." Peki bulgular nedir? Korkarım ki strep, doktor. Evet, ben de öyle düşündüm zaten. Pekala, kloksasilin deneyelim bir süre. Belki daha iyi bir sonuç alabiliriz. David acıları arasında o pis kokuyu duydu. Sanki yakınlarda ölmüş bir hayvanın leşi, battaniyeye sarılmış pis böcekler, birinin kusmuğu ve rutubetli yerlerde çürümüş sebzeler vardı. İğrenç, mide bulandıran bir kokuydu bu. Sonra bu pis kokunun streptokok bakterilerinin etkisiyle çürümekte olan kendi dokularından geldiğini öğrendi. Yanık yaralarında enfeksiyon başlamıştı. Doktorlar enfeksiyonu geçirmek için çeşitli ilaçlar deniyorlardı. Ama David şimdi yanıkların acısı ve ağrıları yanında korkunç bir enfeksiyon ateşinin de etkisindeydi ve durmadan su içmek istiyordu. Ateşle birlikte karabasanlar da gelmişti ve David geceleri uyuyamıyor, inliyor ve bazen de ulumaya benzer sesler çıkarıyordu. Ölmeyi istediği anlar o kadar çoktu ki bazen doktorlara bağırıp çağırmak, küfretmek geliyordu içinden. Bazı geceler "Joe, güneşe uç" diye acı içinde bağırarak uyanıyordu. Dalıyor yine "Güneşe uç Joe, sola keskin dönüş, haydi, haydi" diye sayıklıyordu. Bazen de "Oh Joe, hayır Joe, yapmamalıydın Joe" sözcükleri dökülüyordu yanmış dudaklarından. Gece nöbetçisi hemşire onun bu sayıklamalarına, bağırmalarına bir süre dayanıyor, sonra daha fazla tahammül edemeyip bir morfin iğnesi yaparak onu sakinleştiriyordu. Bir sabah doktor, "Artık akrifilavin pansumanı uygulayabiliriz hemşire" dedi. Başındaki pansumanı iki günde bir değiştirmek için onu narkozla uyutmak zorundaydılar. Başındaki yanıklar korkunçtu ve yüzü tamamen ifadesiz küçük bir çocuğun yaptığı ilk insan yüzü resimlerini andırıyordu. Yüzünün derisi yok olmuştu, burnunun ucu ve kulaklarının büyük bölümü yok olmuştu. Kaşlar, kirpikler ve göz kapaklarının bir kısmı tamamen yanmış ve kaybolmuştu. Kloksasilinin sonuçları iyi görünüyor hemşire, şimdi çok daha iyi görünüyor durum. Göz kapakları olmadığından gözleri korkunç bir şekilde yüzünden fırlayacakmış gibi görünüyorlardı. Hemşire doktorun talimatı ile göz yuvalarına başındaki yanıklardan enfeksiyon bulaşmaması için sarı bir merhem sürmüştü. Ancak bu merhem görmesini de engelliyordu. "Artık karın pediçeli yapabiliriz hemşire. Öğleden sonra ameliyathaneyi hazırlatır mısın lütfen?" Bıçağın altına yatma zamanı gelmişti ve David bıçak ve acının iki ortak olduğunu anlayacaktı. Onu narkozla bayılttıktan sonra karnından deri ve etinin bir kısmını yüzüp bir ucunu karına bağlı bıraktılar ve kesilen kısmı yuvarlayıp kalın bir sosis gibi yaptıktan sonra alçısız olan sağ koluna bağladılar. Kesilen ve karına bağlanan bu parça kol damarlarından beslenecek kan alacaktı. Bu ameliyattan sonra David yine yatağına getirilmiş ve baygın bir halde yatırılmıştı. "Eh, her iki gözü de kurtardık." Bunu söyleyen kişinin sesinden gururlandığı anlaşılıyordu. David gözlerini kaldırıp baktı ve onları ilk kez olarak gördü. Yüzleri sadece gözleri açıkta kalacak şekilde maskeli bir takım insanlar yatağının çevresine dizilmişlerdi. Ancak görüşü daha önce kullanılan merhem ve şimdi onun yerini almış olan damla nedeniyle hala bulanıktı. "Artık göz kapakları ile meşgul olabiliriz. Tekrar ameliyathane ve tekrar narkozdan sonra göz kapakları kaldırılıp şekillendirildi, dikildi. Anestezik ilaçların kokusunu, onu hasta eden bıçak ve ağrıların acısını bir sürede böyle çekecek, bekleyecekti. Harika, çok güzel, enfeksiyonu çok güzel temizledik. Artık başlayabiliriz." Başındaki yaralarla üzerindeki cerrahatleri temizlemişlerdi ve David'in kıpkırmızı yara içindeki kafatası ve yüzü şimdi parlıyordu. Kulaklarının yerinde şimdi yumru halinde kıvrılmış iki parça vardı. Dişleri dudaksız ağzında iki sıra halinde bembeyaz görünüyorlardı. Çene kemiğinin bir kısmı ağzın içinde görünüyordu. Kesilmiş bir parça gibi duran burnun yerinde çift namlulu bir tüfeğin namluları gibi duran iki delik vardı. Ama her şeye rağmen gözlerinin güzelliği bozulmamıştı ve muntazaman dikilmiş, şekillendirilmiş göz kapaklarının arkasında koyu mavi birer boncuk gibi durup parlıyorlardı. "Bugün enseden başlayabiliriz hemşire. Öğleden sonra lütfen ameliyathane hazır olsun." O gün değişik bir ameliyat geçirdi. Kalçalarından yüzdükleri zar halindeki deri parçalarını belirli bazı operasyonlardan sonra birleştirmiş ve sonra bunları açık yanıkların üzerine koyarak dikmişlerdi. Ancak David'in çektiği tüm acılara karşın bazen başarısız da olabiliyorlardı. "Burası pek iyi olmadı. Yeniden denemeliyiz." Derisini yüzdükleri yerler bir süre sonra tamamen iyileşiyor, yeni bir deri tabakası ile kaplanıyordu. Ama donör olarak kullanılan bu bölümlerin de acısı ayrıydı. Harika. Burada graft, deri aşılama. Baştan sona tutmuş. Ne güzel. Başının yanmış olan derisi böylece parça parça yine kendi vücudundan alınan deri parçaları ile kaplanıyor ve yavaş yavaş iyileşiyordu. Başına aşılanan deri parçaları başlangıçta sert ve kabarık görünmelerine karşın zamanla göze batmayacak bir duruma geliyorlardı. Artık pediçeli çıkarabiliriz. Öğleden sonra mı doktor? Evet, ameliyathane hazır olsun. David daha sonra yanık merkezinde ameliyatların her perşembe yapıldığını öğrenecekti. Perşembe sabahları doktor ve hemşirelerin yatağı çevresine dizilip ameliyat sonuçlarını incelemelerini ve tartışmalarını pek sevmiyordu ama yine de onlara alışmıştı. Bir ameliyatla pediçelin karnına bağlı olan ucunu kestiler, kalın sosise benzeyen parça şimdi koluna bağlı olarak sarkmış duruyor ve kan gereksinimini oradan karşılıyordu. Kolunu kaldırıp göğsüne bağladılar ve sonra pediçelin poşta kalan ucunu ikiye ayırıp birinin çenesine diğer parçayı da burun yerine diktiler. Pediçeli iyi beslenmiş. Öğleden sonra şekillendirmeye geçebiliriz. Onu ilk ameliyat olarak alalım. Gerekeni yapar mısın hemşire? Oldukça uzun süren bir ameliyatla karnından alınan parça ile David'e başlangıçta biraz kabaca görünen bir burun, sert ve gergin dudaklar ve çene kemiğini örten bir parça kesip şekillendirdiler ve diktiler. 19. ayrımın sonu. Sayfa 179. Devamı 20. ayrımda.